Ayrım 2 sayfa 11 1. bölüm Aşk bir hastalık mı? Canım çok yanıyor, içim acıyor. İçeri ağır ve yorgun adımlarla girdi. Yığılırcasına karşımdaki koltuğa oturdu ve gözlerime donuk bir ifadeyle bakmaya başladı. Bakışlarında ürkütücü bir hüzün vardı. Garip bir sessizlik, yavaşlamış hareketler ve ara ara iç çeker gibi derin nefes alışlar gözlerindeki ürkütücü hüznü tamamlıyordu. O anda aklımdan bu durumun fırtına öncesi sessizlik olduğu düşüncesi geçti. Sonra iletişime başlamak ve ortamı rahatlatmak için hoş geldiniz diye seslendim. Gözleri boş ve anlamsız bir şekilde bakarken içimden kötü bir şeyler olacağı benziyor diye geçirmiştim. Bu kaygılı ve meraklı düşüncelerimin karşılığını ararken aniden korkunç bir sesle hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu tür vakalara alışkın olmama rağmen ben bile şaşırdım. Endişelendim ve sakinleştirmek için maalesef bir şey yapamadım. Ben bile diyorum çünkü bu konuda iyi düzeyde bir tecrübe ve eğitime sahiptim. Fakat ne yaptıysam nafile. Hemen doktor arkadaşlarımı yardıma çağırdım. Onlar da bu ağlama nöbetiyle baş edemeyince sakinleştirici iğne yaptılar. İğnenin etkisiyle birkaç saat uyuduktan sonra yavaşça kendine geldi. Bunu görünce hemen yanına gittim. Bu kez çok sakindi. Artık gözlerindeki ürkütücü hüzün gitmişti. Hafifçe gülümseyerek "Nasıl oldunuz?" diye sordum. "İyiyim." dercesine başını salladı. Sonra yanına oturdum ve sordum. "Konuşabilecek gibi hissederseniz ben hazırım." Hafif kısılmış sesiyle konuşmaya başladı. "Ah be doktorum, bir bilseniz neler yaşadım. Çok şaşırdınız. Ancak hiç kimse bu hale durup dururken düşmez. Canım çok yanıyor, içim çok acıyor, yüreğimde fırtınalar kopuyor ve kafamın içinde hiç durmadan bağırarak neden diye konuşan bir ses var. Her şey bundan 2 yıl önce Talat isimli bakımlı bir adamla tanışmasıyla başlamıştı. Talat onun çalıştığı kuruma ara sıra gelip giden bir müşteriymiş. Bir gün Talat'ın orada bulunduğu sırada resmi bir problemin çözümü için önemli bir kurumdan bir onaya ihtiyaç olmuş. Bu onayın alınması da onun çalıştığı birimin sorumluluğundaymış. Talat tüm bu ihtiyacı ve onun bu konuyu stres yaptığına şahit olunca "O kurumda tanıdıklarım var, isterseniz size yardımcı olabilirim" diyerek duruma müdahil olmuş. Tüm hikaye tam burada başlıyor. Talat onun resmi kurumdan alması gereken onay için yardımcı olacağını söylediğinde zaten sürekli bir iletişim kanalı doğal olarak oluşuvermiş. Bu sırada içinden "Sonunda birisi bana yük değil destek oluyor, nihayet aklı başında birisiyle karşılaştım" diyerek rahatlamış. Tabii ki bu onay hemen halledilecek bir konu olmadığı için sürekli bir belge toplama ve hazırlık süreci gerektiriyormuş. Bu durum bir anlamda Talat'la daha fazla iletişim, müzakere, toplantı, görüşme anlamına geliyor. İletişim arttıkça Talat'ın desteği de artmış, beraberinde dertleşme ve duygusal paylaşım kendiliğinden başlamış. Duygusal paylaşım doğal olarak birbirlerine olan ilgiyi alevlendirmiş. Onay işi tamamlandıktan sonra da Talat'la görüşmeye devam etmiş ve sonunda duygusal bir ilişki ve aşk başlamış. İşin kötü tarafı ise iki tarafın da evli olmasıymış. Ancak Talat ruh ikizi olduğunu düşündüğü ilk erkekmiş. Zaten önce Talat açılmış, sonrası malum. Aşktan, sevgiden nefret ediyorum. Hocam, kendimden nefret ediyorum, kadınlardan nefret ediyorum, evlilikten nefret ediyorum. Keşke diye hıçkırıklarla ağlamaya devam ediyordu. Ben bir süre daha sakinleşmesini bekledim. Sakinleşince devam etti. Hocam, ben 27 yaşındayım ve sözlüyüm. Bu işlerden çok anlamam ama hayata karşı güvenimi yitirdim. Hayattan soğudum. Anneme hiç yakışmadı. Annem bunu yapmamalıydı. Herkes olabilir ama annem asla derdim. Bir kadın bunu nasıl yapar diye çok ağladım. Çünkü annem tek değil ki. Kardeşlerim, babam ve ben varım. Bir kadının duyguları nasıl herkesten çok daha önemli olabilir ki? Annem 52 yaşındaydı ve babamı çok sevdiğini düşünürdüm. Babam da şok olmuştu. O da hiç tahmin edemedi. Ama nasıl oldu hiç anlayamadık. Birden Talat diye bir adam çıktı. Annem ona aşık oldu. Ama bu aşkın sonu nereye vardı? Annem şu an mezarda ve bunu hiç değmeyecek bir adam için yaptı. Anneme hem bu ilişki hem de bu ölüm şekli hiç yakışmadı. Küçük iki kardeşim, babam ve ben perişanız. Ben bu durumu 8 yaşındaki kardeşime nasıl açıklayayım, ona ne diyeyim? Annesinin onu Talat diye bir adam için yıkıp geçtiğini mi söyleyeyim? Değer miydi buna? Demek ki bize söylediği, hayatımda sizden daha değerli hiçbir şey yok kızım. İyi ki siz hayatımdasınız. Sözleri hep yalanmış. Aile ne demek? Annelik ne demek? Aşk ne demek? Hocam çok kötüyüm. Benim annem, çok sevdiğim annem intihar etti. Bazen nefret ediyorum, bazen çok özlüyorum. Kafam karma karışık. Ben artık kime nasıl güvenebilirim? İnsana en sevdiği kişi böyle bir şey yaparsa başkaları neler yapmaz ki? Bittim hocam, ben bittim artık. Yaşayamıyorum, bunalıyorum, boğulacak gibi oluyorum. Nefes alamıyorum, ailemi görmek istemiyorum. Aşktan, sevgiden nefret ediyorum. Başımı alıp gitmek, hatta bazen ölmek istiyorum. Her şeyi bırakmak, terk etmek istiyorum. Bu anlattığım hikaye 52 yaşındaki annesi Makbule Hanım'ın Talat isimli bir beyle yaşadığı yasak aşk nedeniyle girdiği bunalımın sonucunda intihar ederek ölmesinin ardından Sevinç isimli kızının yaşadığı derin depresyonun hikayesidir. Ciddi bir destekle Sevinç Hanım sağlığına kavuşmuştur. Bana bunu yayınlamam için izin verdiklerinden dolayı ailenin tüm üyelerine çok müteşekkirim. Tahmin ettiğiniz üzere isimler değiştirilmiştir. Bu hikaye bir tutkulu aşk hikayesidir. Zannediyorum sizler de böylesi aşk hikayelerine denk gelmişsinizdir. Konuya girerken gerçek bir hikaye ile başlamanın iyi olacağını düşündüm. Çünkü konuştuğumuz konu aşkı ele alacak, gerçek olacak, doğrulanabilir olacak ve bilimsel olacak. Şimdi hikayeden çıkıp konuya geçebiliriz. Bu kitabı yazarken çok düşündüm. Çünkü şu ana kadar birçok kişi aşkla ilgili çok farklı şeyler yazdı. Hem de bunlar neredeyse tüm tarih boyunca yazılmıştır. Belki de hakkında en çok yazılan konu aşktır. Bu konuda çok fazla kaynak var. Aşk nedir? Nasıl aşık olunur? İnsanlar aşık olunca neler yapar, neler hisseder? Aşkın anlatılmayan yüzü. Bu konuları düşünüp birçok kitabı araştırırken hiç kimsenin anlatmadığı bir şeyi, aşkın anlatılmayan karanlık yüzünü fark ettim. Çünkü aşkla ilgili hep davetkar, hep motive edici, hep aşkı yaşamaya ikna edici, insanı aşkın içinde olmaya eğilimli hale getirici yazılar, filmler, müzikler, şiirler, hikayeler, romanlar ve edebi eserler var. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aşkla ilgili birbirinden çok farklı, çok fazla tanım var ve bu tanımların hepsi de ne yazık ki çok motive edici. Ben böyle bir kitap yazmaya ne zaman karar verdim dersiniz. Aşktan zarar görmüş vaka kotasını doldurduğumda. Bu konuda mağdur insan sayısı o kadar çoğalmaya başladı ki artık birinin gerçekleri söylemesi gerekiyordu. Yani aşkı inceledikçe, insanların gerçek hikayelerini gördükçe anlatılanların neredeyse çoğunun yalan, yanlış, abartılı, uydurma şeyler olduğunu düşünmeye başladım. Yani aşkın anlatılmayan karanlık tarafını görmeye başladım. Ne yazık ki çevremizdeki herkes edebiyatçılar, romancılar, şairler, film yapımcıları, televizyon programcıları, müzisyenler, sanatçılar, ressamlar, bazı uzmanlar bile acayip bir şekilde aşk satıcısı gibi çalışıyor. Ama benim gördüğüm vakaların bir kısmını görselerdi, aslında yaptıkları şeyin insanlara büyük bir zarar verdiğini onlar da fark ederdi. Bir örnek vaka anlatayım. Bir adam 44 yaşında ve 2 çocuk babası. Bu adamı özel yapan şey evli, çocuklu, çalışıyor ve ayakları üzerinde duruyor olması değil. 44 yaşında olması da değil. Onu özel yapan şey tutkulu bir şekilde karanlık bir duyguyla başka bir kadına olan aşkından dolayı eşini ve çocuklarını acımasızca terk edip gitmesidir. Sonrasında karısının verdiği hayatta kalma mücadelesidir. Siz bu hikayeyi dinlediğinizde çok sıradan geliyor değil mi? Ne kadar basit ve sıradan bir hikaye. Çünkü bir bakın çevrenize, hemen her yerde bu tip hikayeler var. Şiirler de var, romanlar da var, filmler de var, hikayeler de var, diziler de var, resimler de var, müzikler de var. O kadar çok ki. Neden karanlık hikaye diyorum biliyor musunuz? Bu hikayelerin sonunda mutlaka birilerinin hayatı mahvoluyor, perişan oluyor. İşte bu yüzden aşk hikayeleri genellikle birer karanlık hikayedir. İşte tam da bu yüzden aşkın saklanan karanlık hikayesi diyorum. Neden aşkın saklanan karanlık hikayesi diyorum? Çünkü olaylar hep aşık olanın bakış açısından anlatılıyor. Dolaylı olarak hak vermemizi sağlayıcı ve duygusal bağlantı kurdurucu empatik tasvirlerle anlatılıyor. Aşk mağduru olan diğer kişinin bakış açısı bir şekilde hep saklanıyor, anlatılmıyor. Empati kurulan kişiler hep aşık olan kişiler. Peki ortada acı çeken, hayatı perişan olan diğer kişilerin hikayesi nerede? İşte tam da bu yüzden ben bunlara aşkın saklanan karanlık yüzü diyorum. Çevrenize baktığımızda en çok gördüğümüz şeyin karanlık aşk hikayeleri olduğunu söylememiz çok da yanlış değil. Bu süreci çok sorguladım. Neden bu kadar yaygın ve neden kimse aşkın karanlık tarafını su yüzüne çıkarmıyor? Sonra baktım ki aşk denilen bu duyguyu herkes bir şekilde alıp satıyor. Belki çoğumuz bu aşk duygusunun alıcısıyız. Ne yazık ki bilinçli kişilerin sattığı, herkesin üzerinden ekmek yediği bu duyguyu neredeyse normal yaşayan yok denecek kadar az. Bakın filmlere, kitaplara, dizilere, romanlara, çevrenize, hemen her yere, arkadaşlarınıza bile korkunç hikayeler var. Niye hiç kimse bu aşk hikayelerinin karanlık tarafını anlatmıyor? Niye? Çok akıllı olduğunu düşündüğümüz, okumuş, yazmış, çizmiş birçok aydın kişi neden aşkın bu karanlık tarafını gizliyor? Aşk geçim kaynağı. Sonra bu sorgulamalar beni başka bir gerçekle yüzleşmeye itti. Çünkü düşündükçe fark ettim ki birçok kişi bu aşk içinden ekmek yiyor. Aşk şöyle güzel, böyle güzel deyip sürekli bir reklam ve pazarlama yapıyor. 100 kişinin 99'unun bu aşk duygusu yüzünden hayatının perişan olduğunun bilgisi neden paylaşılmıyor? İyi niyetli düşünüp makul sebepler bulmak için kendimi çok zorladım ama bulamadım. Neden acaba uzmanlar, şairler, romancılar, felsefeciler, film yapımcıları gibi konularına hakim birçok kişi bu vakaları, bu acı çeken insanları, hayatları mahvolmuş kişileri, duyguları incinmiş, psikolojileri bozulmuş hayatları görmezden geliyor? Gerçekten görmüyor demek istemiyorum ancak diyemiyorum. Herkesin aklına gelecek olan cevap benim de aklıma geliyor. Çünkü herkes bu aşk işinden bir şekilde nemalanıyor. Bu aşk hikayeleri yüzünden hayatları perişan olmuş pek çok kişiyi gören bir terapist olarak bunları yazmaya karar verdim. Bu kitabı okumaya devam ederken iyi düşünün. Hem ünlülerin, hem filozofların, hem de bizim gibi sıradan insanların hayatlarından öyle gerçek vakalar anlatmaya devam edeceğim ki fikirleriniz değişmeye başlayacak. Neden bu kadar eminim biliyor musunuz? Çünkü benim fikirlerim de çok değişti. Aşk tamamen kötü bir duygu mu? Aşkın karanlık yüzüyle ilgili yüzlerce örneğe rastladım ancak olumlu taraflarını sergileyen vakalar da gördüm. Bu vakalarda çiftler birbirlerine bir ömür boyu aşık olmuş, sadık kalmış, öncelik vermiş, fedakarlıkta bulunmuş, birbirlerini düşünmüş, sevmiş ve birbirleriyle ilişkilerini mutlu bir şekilde devam ettirmiş. Aşk duygusunun karanlık tarafı yoğun ve yaygın olsa da bu gibi vakaları nasıl izah edeceğiz? Bilimde bir şeye istisna diyebiliyor olmamız için bir kere bile olması yeterli. Bilimsel düşünce tarzında ikiden fazla tekrar eden olgulara istisna diyemiyoruz. Bunun bir matematiği ve sürdürülebilirliği var demektir. Dolayısıyla sistematik düşünmek zorundayız. Elena Hatfield isimli bir Amerikalı bilim kadınıyla karşılaştım. Bu bilim kadınının inanılmaz güzel bir yaklaşımı ve izahı var. Bu konuyu sırası geldiğinde çok ayrıntılı ve örnek uygulamalarıyla anlatacağım. Aşıkları Koruma Derneği. Bu kitabı okurken belki bazılarınız kızacak, bazılarınız ise takdir edecek. Kızan insanlarla ilgili ilginç bir durum var. Bu konuda ne zaman bir söyleşi yapsam, aşkın karanlık tarafını anlatmaya başlasam, hemen bir aşk avukatı veya aşk duygusunu koruma ve yaşatma derneği üyesi çıkıyor, itiraz ediyor. Aşkı yaşamayan bilemez. Siz kimsiniz de çıkmış aşk hakkında böyle konuşuyorsunuz. Siz aşkı anlatamazsınız. Bence siz duygusuzsunuz. Sizin aşk acılarınız var, değil mi? Hayır, aşk kesinlikle güzeldir. Aşksız hayat olmaz, olamaz gibi. Dünyada aşk duygusunu yaşamayan kimse yok. Yaşamadığını söyleyen doğruyu söylemiyordur. Üstelik aşkı yaşamamak doğru bir şey de değil. Aşkı hepimiz genç yaşlı, büyük küçük bir şekilde belirli yaşlarda ve düzeylerde yaşadık. İkinci olarak bir durumu, örneğin şizofreniyi, sadece yaşayanlar anlatmalı veya uyuşturucu madde kullanımını sadece uyuşturucu kullananlar anlatmalı gibi bir yaklaşım doğru değil. Bunu kim hangi maksatla söylemişse yanlış söylemiş. Kalp doktorları kalp krizini kendileri yaşadığı için çok iyi tedavi ediyorlar diye bir düşünce olamaz. Burada esas olan kimin neyi neden söylediği değil, kimin ne söylediğidir. Satılık aşk. Yani odaklanmamız gereken nokta, aşkla ilgili söylenenler aşkı kimin tanımladığı ve neden böyle bir tanım yapıldığıdır. Şunu söylemek zorundayım ki dünyanın en iyi satan ürünü maalesef aşk. Herhangi bir televizyon programı yapılacağı, bir dizi film çekileceği, bir roman yazılacağı zaman ne anlatıldığına dikkat ediniz. Genellikle yasak aşk ve aşkın o aşırı süslü duygusal tarafları. İnsanların benimseyebileceği veya özdeşleşebileceği bir şey sunuyor olmanız gerekiyor ki o ürün çok satabilsin. Onun için hiç kimse aşkın karanlık tarafını anlatmıyor. Aşk nedir sorusunun cevabı, ne yazık ki aşkı tarif eden kişilerin kendi yaşadıklarından ortaya çıkardıkları veya sadece sübjektif gözlemlerinden ibaret. Yani aslında aşkın tarifi tamamen sübjektif ya da kişinin hislerine uygun yapılıyor. Romancı, yazar, şair, yönetmen hem sübjektif algılarına göre hem de insanların ilgisini çekecek şekilde aşkın tarifini yapıyorlar. Dostoyevski'nin Aşk Gerçeği. Aşkı tarif edenlerden birisi de hiç şüphesiz ki Fyodor Dostoyevski'dir. Dostoyevski aşkı cehennem nedir, sanıyorum ki sevme yetisinden yoksun olmanın ıstırabıdır diye tarif etmiştir. Hiç merak ettiniz mi aşkı nasıl yaşamış, hayatı nasılmış diye? Dostoyevski geçimini roman yazarak sağlayan biri. Dönemini ve sonrasını yazdıklarıyla çok etkilemiş. Dostoyevski'nin ilk evliliği askerliği sırasında Maria Dmitrievna isimli bir kadınla oldu. Çok güzel olan evliliğinin kötü tarafı Maria'nın zaten başka birisiyle evli olmasıydı. Yani Dostoyevski evli bir kadınla yasak bir aşk yaşıyordu. Dostoyevski yakın arkadaşı Baron Vrangel'a yazdığı mektuplarda evliliğini ve ilişkisini şöyle yorumluyordu. İkimiz de son derece mutsuzduk ama birbirimizi sevmekten kendimizi alıkoyamıyorduk. İlişkimiz berbatlaştıkça birbirimizi daha çok sevdik. Vrangel, Maria'yı tanıyan birisi olarak, ne yazık ki Dostoyevski'nin düşünceleri gerçekçi değil. Maria'da sevgi adına hiçbir şey yok. Sadece Dostoyevski'yi zavallı bir adam olarak görüp acıdığı için onunla birlikte kesinlikle Dostoyevski'ye aşık değil ve ona acıyor diyordu. Sonra hikaye daha da kötüleşti. Dostoyevski askerden terhis edilince karısı Maria ile birlikte St. Petersburg'a gitti. İşin kötü ve ilginç tarafı, Maria verem hastalığına yakalanıp sağlığı bozulunca Dostoyevski Apollinaria Suslova isimli başka bir kadınla yasak bir aşk yaşamaya başladı. Kumara olan ilgisi giderek artıyordu. Tam da bu sırada Kumarbaz isimli romanını yazdı. Kumarbaz romanındaki otobiyografik anlatıcısı aracılığıyla öyle anlar var ki onu, parantez içinde, verem olmuş sürekli öksüren Maria'yı kastediyor. Boğmak için hayatımın yarısından vazgeçebilirim. Aslında hemen her tartışmamız buraya varıyor. O anlarda yemin ederim tam bağrına keskin bir bıçak saplama şansım olsa bunu zevkle yaparım ifadelerini kullanıyor. Dostoyevski bu acımasız cümleleri yazdıktan kısa bir süre sonra karısı Maria vefat etti. Sonra sanki lanetlenmiş gibi Dostoyevski'nin hayatında her şey çok daha kötüye gitti. Kumar bağımlılığı ve borçları onu mahvetti. Ardından erkek kardeşi vefat etti. Yetmedi, sevgilisi Suslova onu terk etti. her gören Dostoyevski'ye çok acıyordu. Ben de sizin gibi bu hikayeyi ilk okuduğumda inanmadığım için birçok kere teyit etme ihtiyacı duydum. Ancak bu hikaye yüzlerce ünlü insanın gerçek hikayelerinden sadece biridir. Bu kabul edilmesi zor olan anlattıklarımın hepsi ne yazık ki tarihi birer gerçektir. Size ilerleyen bölümlerde çok daha ilginç örnekler vereceğim. Aşkı çok iyi anlatan kişilerin hayatına bir bakınız. Hani gerçek sevgi nerede, aşk nerede, sadakat nerede, hani ömür boyu onsuz olamama? Yok değil mi? Ben ne zaman aşkla ilgili bu güzel hikayeler insanların acılarını artırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor desem, hemen birileri havalara zıplayarak, olur mu öyle şey? Aşk kutsaldır. Herkes mutlaka aşkı tatmalıdır ve yaşamalıdır. Aşk yoksa hayatın anlamı olmaz ki, diyor. İyi düşünün, ya bu anlattıklarım birilerinin hayatının kurtulmasına, düzene girmesine yardımcı oluyorsa. Ayrım sonu, sayfa 21.